Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Riyaz-ı Salihinden hadis-i şerifler okuyoruz. Ağlamakla ilgili bölümdeyiz. Allah için gözyaşı dökmek bölümü. 448. hadis-i şerif. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir benzerini daha önce asla duymadığım pek tesirli bir hitabede bulundu. Çok tesirli bir konuşma yaptı ve şöyle buyurdu. Eğer siz benim bildiklerimi bilseydiniz mutlaka az güler çok ağlardınız. Demek ki bu o konuşmanın bir cümlesi. Yani Efendimiz biraz daha uzunca bir konuşma yaptı, bazı şeyler anlattı. Bu arada benim bildiklerimi bilseydiniz çok ağlar az gülerdiniz buyurdu. Enes radıyallahu anh bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı yüzlerini kapatıp hıçkıra hıçkıra ağladılar demiştir. Etkilenmişler demek ki, önemli konulardan bahsetti Efendimiz. Bunun üzerine yüzlerini kapatıp hıçkırarak ağladılar ashab-ı kiram diyor. Demek ki Peygamberimiz ağlardı. Allah korkusuyla, Allah için ağlardı. Gözyaşı dökerdi. Ashab-ı kiram zaman zaman kendi hallerinin için üzülerek, düşünerek, gelecekle ilgili büyük olaylar düşünerek Allah'tan korkar, Allah korkusuyla gözyaşı dökerlerdi. İmam Nevevi de bunu demek istiyor. Yani biz de düşünüp zaman zaman tefekkür edip sonumuz için, kendi halimiz için, yaptığımız günahlar için gözyaşı dökelim, Allah için ağlayalım demek istiyor. Hadisle ilgili açıklamalar. Hadis kitaplarımızın değişik bölümlerinde değerlendirilmiş olan ve bu kitapta Riyaz-ı Salihin'de 402 numarada bir kere daha geçmiş bulunan hadisi şerif daha önce geçmişti. Öncelikle Peygamber Efendimizin çok üstün yeteneklerle donatılmış bulunduğunu, bu sebeple de diğer insanlardan farklı olarak birçok konuda bilgi sahibi olduğunu göstermektedir. Gelecekle ilgili, kıyametle ilgili, ahir zamanla ilgili, cennet cehennemle ilgili, insanın yaratılışıyla ilgili bilgiler vermiş Cenab-ı Hak Peygamberimize. Bu bilgileri anlatınca etkili bir üslupla, heyecanlı bir şekilde, tabii o heyecan o konuşmanın muhtevasından kaynaklanıyor. Efendimizin verdiği bilgiler kendisini de tabii ki heyecanlandırıyor. Dinleyenleri de. Dolayısıyla Peygamberimizde diğer insanlarda olmayan bilgiler var. Nitekim Müslim'deki rivayette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazda önünü gördüğü gibi arkasını da gördüğünü söylemiş. Ön tarafı nasıl görüyorsam arka tarafımı da görüyorum. Sonra da siz benim gördüklerimi görseydiniz gerçekten az güler çok ağlardınız buyurmuştur. Bu da bir Efendimiz'e ait bir mucize. Arka tarafında görmüş olması, arkadan da görüyor olması. Onun için ashab-ı kirama namazınızı huşuyla kılın. Sizin huşunuz ve rükunuz bana gizli kalmıyor. Görüyorum buyuruyor Efendimiz. Namazda huşusuz olanları uyarıyor. Ne gördüğü sorulunca Efendimiz'e cennet ve cehennemi gördüm buyurmuştur. Sanki büyük bir ekran önünde açılıp Efendimiz cenneti cehennemi görüyor, Allah Teala gösteriyor. Hatta cehennemin alevleri böyle yükseldikçe, yukarı çıktıkça Efendimiz sanki kendisine yaklaşıyormuş gibi geri çekiliyor, kendisini geri çekiyor. Bu derece net bir şekilde görmüş oluyor. Tirmizi ve İbn-i Mace'nin rivayetlerinde de ben sizin görmediklerinizi görür, duymadıklarınızı duyarım buyurmuş Efendimiz. Semada dört parmaklık bir yer bile yoktur ki orada Allah'a secde eden bir melek bulunmasın buyurmuş. Yani gökyüzü boş değil, feza değil. Feza boşluk demek ya. Space İngilizce boşluk diye adlandırmışlar. Değil, boş olmadığını bugün de onlar keşfettikçe artık bu verdikleri ismin yanlış olduğunu anlıyorlar. Onların gördüğü, keşfettiği şeyler var. Göremedikleri, Peygamberimizin gördüğü şeyler var. Melekler, yani dört parmaklık bir boşluk yok ki mutlaka oraya bir melek alnını koymuş, secde etmiş veya rüküye varmış. O vaziyette doldurmuş orayı. Yani dört parmaklık bile boşluk yok. Dop dolu her taraf. Çatır diyor diyor. Gökyüzü çatır diyor. Yükten, ağırlıktan. Yükü ağır yani. Boşluk değil. Sonra yemin ederek Efendimiz, siz benim bildiklerimi bilseydiniz az güler çok ağlardınız diye çevresindekileri uyarmıştır. Yani Allah Teala'nın azametini, kudretini, yarattığı mahlukatı, insanların durumunu, insanların başlangıcı, sonu, ahiret, kıyamet, cennet, cehennem, azap görecek insanlar, söz dinlemeyen, inat eden inkarcılar, bunların sonları, bunları gördükçe, bildikçe tabii ki bunları bilen bir insanın gülmesi mümkün değil. Yani Efendimiz onun için gülmüyor. Efendimiz tebessüm ediyor ama bazı olaylar karşısında böyle kahkahayla gülemiyor. İşte karşısındaki insanları rahatlatmak için onlara tebessüm ediyor ama gerçekten içinde bir böyle hüzün var, ağlamak var. Çünkü ümmetinden söz dinlemeyenler var, ısrar edenler, inat edenler var. Dolayısıyla cezaya çarptırılacak olanlar var, Allah korusun. Bunları bildikçe tabii Efendimiz üzülüyor. Kaygılı, korkulu ve saygılı olmanın, gözyaşı dökebilecek derecede sorumluluk hissetmenin lazım geldiği ortadadır. Böyle bir durumda, yani akıllı bir insan, ileriyi geriyi düşünen bir insan, olayların önünü arkasını düşünen bir insan tabii kaygılı oluyor, korkulu oluyor ve saygılı, Allah'a karşı saygılı oluyor. Dünya hayatında bu kaygı bitmez tabii ki. Bu kaygı ne zaman biter? Ahirette artık hesap verip rahatladıktan sonra kaygı bitiyor. Diyor ki biz dünyada kânû fî ehlen müşrikîn, dünyada ailemiz içerisinde korku içindeydik, böyle kaygılıydık, endişeliydik ama şimdi elhamdülillah Allah ezhebe annel hazen. Elhamdülillahillezî ezhebe annel hazen. Bizden hüznü gideren Allah'a hamdolsun. Artık bu kaygı, sıkıntı, hesabını verebilen, cennete giren müminler için bitiyor, sona eriyor. Sonsuza kadar sona eriyor. Ama bu imtihan dünyasında, geçici hayatta bir kaygı, korku hali devamlı oluyor. Bu esnada gözyaşı dökmek de Allah'ın razı olduğu bir durum. İnsana faydalı olan bir durum. Böyle kaygılı olursa, gözyaşı dökerse insan kendisini doğru yola yönlendirebilir. Yanlışlardan kendisini kurtarabilir. Dolayısıyla bu hüzünlü olmak, ağlamak insan için faydalıdır. Hani şöyle yüzeysel bakanlar hemen buna itiraz edebilirler. Yüzeysel bakan, İslam'dan uzak duran bir insan der ki neden kardeşim, neden ağlayayım ki? Niye hüzünleneyim sevinmek varken? İşte mutlu ol, mesut ol, sevin, her şeye sevin, hayatı mutlu yaşa falan, böyle basit kalıplaşmış sözlerle bu hakikati anlamaları kolay değildir, zordur tabii ki. Tabii ki Müslüman da mutlu olur, mesut olur, tebessüm eder ama o işin derinliğini, ilerisini gerisini düşündüğü için, iki dünyayı birden düşündüğü için, yani bu önceden bahsettiğimiz basit düşünen insanlar sadece dünyayı düşünüyor. Sadece dünya, ahiretle ilgili hiçbir düşünce ve hesap plan yok. Öyle olunca hani dünyada mutlu olmaya çalış, anı değerlendir falan, böyle yüzeysel yaşıyorlar, olaylara öyle bakıyorlar. Ama bir Müslüman hem dünyaya hem ahirete birlikte baktığı için, olayları birlikte değerlendirdiği için bu kısa dünya hayatını biraz daha hüzünle, endişeyle, korkuyla ve dikkatle geçiriyor. Çünkü burası imtihan dünyası, dikkatli geçirilmesi gereken bir dünya. Kendini salmaya, rehavete gelmez. İnsan rehavete düştüğü an, kendisine saldığı an hemen şeytanın ve nefsin tuzağına düşer, zarar etmeye başlar. Onun için bunu Müslümanca bir bakış açısıyla bakıp öyle değerlendirmek lazım. Yoksa gerçekten bugünün insanına şunu anlatmak zor. Yani İmam Nevevi Riyâz-ı Sâlihîn kitabında ağlamakla ilgili bölüm açmış. Ağlamanın faziletlerinden bahsediyor. Ağlamaya teşvik ediyor. Çok garip gelir. Yani modern insana herhalde çok garip gelir. Çünkü modern insan ahiretten uzaklaştırılmış, ahiret düşüncesi unutturulmuş, sadece dünyayı düşünen, dünyayı düşündüğü için de sığlaşan, basitleşen, bencilleşen bir insan haline gelmiş. Gözyaşı icabında başkası için de insan gözyaşı döker, mümin kardeş için de gözyaşı döker. gözyaşı dökerek Allah'a yalvarır, yakarır. Gözyaşı kulluğun bir simgesidir. Nitekim Allah Teala Tevbe suresinin 41. ayetinde az gülsün çok ağlasınlar buyurmaktadır. Az gülsünler çok ağlasınlar. وَلْيَدْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Eşya ve olayları gerçek yüzleriyle görmek elbette insanı daha temkinli ve akıllı davranmaya götürecektir. Rastgele davranışlar biraz da cehaletin ürünüdür. Zevkleri bıçak gibi kesen ölümü çok hatırlayın, çok anın tavsiyesi Peygamber Efendimizin herhalde daha bilinçli ve akıllı davranmanın yollarından biridir. Yani insan öleceğini düşününce, işte geriye evlatları bırakacağını, işte eş dostunun belki zor duruma düşeceğini, bu dünyadaki kazanma zamanının bitip ahiretteki hesabı gideceğini düşününce ölüm ne yapıyor? Zevki, insanın zevkini bıçak gibi kesiyor. Tam böyle yemekten zevk alacaktan, şu manzaraya bakmaktan zevk alacakken ölümü hatırlayınca diyor, manzara da silindi gözümden, yemek iştahımda kaçtı. Zevkleri bıçak gibi kesip atan bir hatırlama, ölüm. Ama tabii ki bu ne yapıyor? Dünya zevklerini kesip atıyor ama sana ahirette ebedi zevkler bahşediyor. Orasını düşünmek lazım. Dolayısıyla tek dünyayı düşünen, sadece dünyayı düşünen insanlar hep ölümü hatırlamaktan kaçınırlar. Ölümü hatırlatanları sevmezler. Ama şimdi ölümden bahsetme, ne güzel hayatımızı yaşıyoruz. Şimdi sırası mı diye ölümü hatırlatan ayet-i kerimenin yazıldığı yere bile itiraz ediyorlar. İşte mezarlığın girişine, şehir içinde küllü nefsin zâikatül mevt, her canlı ölümü tadacaktır ayet-i kerimesi yazıldığı için ayağa kalktılar. Dediler bize ölümü hatırlatıyorsunuz, kaldırın bunu, silin falan. Neden? Çünkü sadece dünyayı düşünüyor. Hiç üzülmek istemiyor. Hiç zevkinden taviz vermek istemiyor. Ama bunu yaparken ne yapıyor? Ebedi zevkleri bıçak gibi kesip atıyor. Ebedi zevklerden mahrum kalıyor. Bunu da düşünemiyor veya düşünmek istemiyor veya nefsi ve şeytan bunları düşündürmek istemiyor, düşünmelerine engel oluyor. Ama bunu düşünürse şimdi dünyadan vazgeçer, ahirete yönelir, imana yönelir, dine yönelir diyerek insanları bu ebedi zevklerden, düşünmekten, bunları düşünmekten bile uzak tutuyor. Sen diyor hayatını yaşa, dünya zevkine bak. Bu gerçekten büyük bir tehlike. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin bu hatırlatmalarını dikkate almak, zevkleri bıçak gibi kesen ölümü çok çok zikretmek, ona göre hazırlık yapmak gerekir. Bir ahiret yolcusu olduğunda kuşku olmayan, şüphe olmayan insan, durumunu düşündükçe ve gerçeği öğrendikçe çıktığı bu uzun ve tehlikeli yolculukta kendisini sıkıntıya sokmayacak, aksine yardımcı olacak bir takım hazırlıklar yapma ihtiyacını hissedecektir. Bir yoldasın, farkında olmadan çıkmışsın, belki sana sorulmadan, iraden olmadan yola konulmuşsun diyor. Bu yol yürünecek, çaresi yok. O zaman dikkatli yürümek lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz işin bu tarafını ısrarla hatırlatarak Müslümanların duygulu ve sorumlu bir hayat yaşamalarını, gereksiz taşkınlıklar yapmamalarını bir tehdit üslubuyla dile getirmiştir. Ya insan şımarır artık. Taşkınlıklar yapar, olmayacak şeyler yapar, akıl mantık dışı işlere soyunur. Bugünkü insanların yaptığı gibi ahireti, ölümü düşünmeyince artık imkan bulduğu an böyle insan fıtratına aşan, taşan taşkınlıklar, hayasızlıklar yapmaya başlıyor. Efendimiz de uyarıyor, böyle taşkınlıklar yapmayın. Durumu kavrayan ashab-ı kiram yüzlerini kapatıp hıçkıra hıçkıra ağlamaktan kendilerini alamadılar. Ashab-ı kiram o duyguyu aldı peygamberimizden. Peygamberimizin o imanla gelen, ahirete imanla gelen, o ahiret bilgisiyle gelen kendisindeki o duygu hissiyatı nispeten kendilerine göre aldılar. Hepsini almaları mümkün değil tabii ki. Aldılar, hissettiler. Ve peygamberimiz gibi ağlamaya, gözyaşı dökmeye başladılar. Ona göre de kendilerini ayarladılar. Ona göre infaklarını artırdılar, ibadetlerini artırdılar, cihatlarını artırdılar. Değil mi? Yani infakla ilgili ayet-i kerime gelince لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. İşte Allah'ın o büyük lütfuna, hayrı kesire, çok hayrına, ahirette size vereceği lütfu ihsanlarına ulaşamazsınız. Yani ancak nasıl ulaşırsınız? Sevdiğiniz şeylerle infak ederek ulaşırsınız. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe birre ulaşamazsınız. Ayet-i kerimesi gelince, yani ahiretle ilgili bir vaat. Sahabe-i kiram ne diyor? Ha öyle mi? O zaman diyor, hemen dünya gözünün önüne geliyor, ahiret gözünün önüne geliyor. Ahiretteki ebedi bir saadet, ebedi bir, ona ulaşmak için dünyanın geçici malını rahat bir şekilde verebiliyor. Nefsinin cimriliğini yenebiliyor. Diyor ki ya Resulallah, benim diyor kıymetli bir bahçem var. 600 tane hurma ağacı olan, gerçekten dünya açısından bakarsan çok kıymetli. Yani nefsin cimriliğini yenip de bunu verebilmek çok zor, ama ahiretin büyüklüğünü düşününce bu gözünde küçülüyor. Küçülünce verebiliyor. Ahiret düşüncesi olmayan, ahirete iman olmayan, ahireti bilmeyen, tanımayan bir insan için dünyada böyle 600 ağaçlık bir bahçeyi çıkarıp verebilmek mümkün değil. Mümkün değil. Yani belki çok aşırı zengin birisi olsa belki gösteriş için, reklam için belki verebilir, ama çok malından azını vermiş olur. İşte ama sahabe-i kiram gibi işte malının belki yarısını, belki yarısından fazlasını teşkil eden bir bahçeyi tutup da bir anda birre ulaşmak için veremez. Ancak ahiret bilgisi ve ahiret inancıyla bunu verebilir. Hadisten öğrendiklerimiz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların sahip olmadığı pek farklı bilgilere ve özelliklere sahipti. Yani onların görmediğini görür, duymadığını duyardı. Bilgisi, Allah ona bilgiler vermişti. 2. Az gülüp çok ağlamak bilinç ve bilgi yoğunluğundan ileri gelir. Bilinci ve bilgisi çoksa, şuuru ve ilmi çoksa bir insanın, onun gülmesi azalır, ağlaması çoğalır. 3. Allah korkusundan ağlamak Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği bir fazilet. Allah korkusuyla ağlayabilirsin, Allah aşkıyla ağlayabilirsin. Aşktan da ağlayabilirsin. Allah sevgisiyle de ağlayabilir. Beşeriye aşk için ağlayanlar vardı, değil mi? İnsan korkusuyla ağlayanlar vardı. Allah korkusuyla ve Allah sevgisiyle ağlanmaz mı? İşte Cenab-ı Hak da kendisinin korkusuyla veya sevgisiyle ağlayan kulunun imanının daha kuvvetli olduğunu, değil mi? Allah, iman daha kuvvetli olduğu için, Allah'a olan iman daha kuvvetli olduğu için, ona yakınlığı daha çok olduğu için Allah da öyle bir kulu seviyor. Diyor ki bu kulum arzu ediyorsa ben de onu daha çok arzu ederim. Cenab-ı Hakk'ın bir özelliği, bir sıfatı oydu, değil mi? Kul bir adım gelirse Allah Teala 10 adım. Kul yürüyerek gelirse Allah Teala koşarak. Kul ne isterse Allah iyi olarak Allah ona daha fazlasını verir. Kul Allah'a yaklaşmak istiyorsa Allah ona daha çok yaklaşır. Kul Allah'tan korkarak ona karşı yanlış yapmamak istiyorsa Allah onu daha çok buna mukabil sever. Dolayısıyla Allah korkusuyla veya Allah sevgisiyle ağlamak bundan dolayı Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu bir davranıştır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Allah korkusuyla gözyaşı döken kişi sağılmış süt memeye dönmedikçe cehenneme girmez. Cihat tozu ile cehennem dumanı asla bir araya gelmez. Yani her dilde teşbihler vardır, temsiller vardır, darb-ı meseller vardır, atasözleri vardır, deyimler vardır. Arapçada da bunlardan birisi bu işte, sütün memeye geri dönmesi. Hatta يَعُودَ الْلَبَنُوا فِي الدَّرْعِ. Yani günlük hayatından, insanların günlük hayatından çıkıyor bu deyimler, terimler, darb-ı meseller, atasözleri. Deve güden, hayvancılık yapan bir toplumda ne yapıyor? Sabah akşam bakıyor ki süt sağmayı görüyor. Ama bir sütün, memeden çıkan bir sütün ona geri dönmesi asla mümkün değil. Memeden çıkan bir sütü tekrar memeye tekrar nasıl koyabilirsin? Yani bunun imkansızlığını insanlar günlük pratik hayatlarında sabah akşam görüyorlar. Belki denemek isteyen de çıkmış mıdır bilmiyorum. İmkan yani de zor biraz, ama o da görmüştü böyle bir şey olmadığını. Dolayısıyla memeden çıkan bir süt tekrar o memeye giremez. İmkansız. İmkansız olmayacak bir iş. Yani olmayacak işler için bu artık bir darbe mesel deyim haline gelmiş. Onun için Efendimiz de Allah korkusuna gözyaşı döken kişi diyor asla cehenneme girmez. Yani sağılmış süt memeye dönmedikçe cehenneme girmez. Böyle bir şeyde imkansız olduğuna göre cehenneme girmesi imkansızdır. Mutlaka cennete girer. Niçin? Allah korkusuyla ağlayabiliyorsa bir insan demek ki imanı vardır. Demek ki günahlardan uzak duruyordur. Demek ki ibadetlerine dikkat ediyordur. O zaman cennete gireceği zaten aşikardır. Cihat tozu ile cehennem dumanı asla bir araya gelmez. Yani gözyaşıyla cehennem ateşi bir araya gelmediği gibi ikinci bir hususa Efendimiz dikkat çekiyor. O da cihat esnasında atların, askerlerin çıkardığı toz. Orada bulunan, cephede bulunan o tozu yutan, o toz üzerine konan bir insanın üzerine cehennem dumanı konmaz. Cehennem dumanı yutmaz o insan. İkisi bir araya gelmez. Niçin? Cihad etmiştir. Ama insan sahte bir cihatta bulunamaz mı? Gösteriş orada bulunamaz mı? Çok nadir olur bu. Çünkü cihat zor bir iş. Can pazarı, canı ortaya koymak, canı ve malı ortaya koymak. Bir insan canını malını ortaya koydu, cepheye gitti. Orada düşman mermileri, kılıçları karşısında sebat etti, kaçmadıysa demek ki bunda dağ gibi bir iman var demektir. Büyük bir Allah korkusu var demektir. Büyük bir Allah aşkı var demektir. Artık bu insanın da cehenneme girmesi imkansızdır. Açıklamalar, hadisimiz Allah korkusundan dolayı gözyaşı dökmenin kula sağladığı mutlu sonucu açık şekilde, çok açık bir şekilde ve pek çarpıcı bir misalle ortaya koymaktadır. Zira herhangi bir hayvanın memesinden sağılmış olan sütün tekrar o memeye girmesinin mümkün olmadığı herkesçe bilinen bir gerçektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Allah için gözyaşı döken kimsenin cehenneme girmesini böylesine mümkün olmayan bir olaya bağlı kılmaktadır. Dönerse, işte süt memeye girerse o da cehenneme girer. Dönmeyeceğine göre o da cehenneme girmeyecektir. Bu tür ifadelere olmayacak olana havale etmek, muhale talik denilir. İmkansız bir şeye bağlamak. Yani hiç olmayacağını bildirmek. Kur'an-ı Kerim'de bunun örneği bulunmaktadır. Yüce Rabbimiz ayetlerini yalanlayıp onlara karşı kibirli kimselere gök kapılarının açılmayacağını ve onların halat iğne deliğinden geçinceye kadar veya deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete giremeyeceklerini bildirmektir. Hatta yelecel cemelu fi semmil hıyat. Yani bu kafirler cennete giremezler. Ne zaman girebilirler? Deve iğne deliğinden geçerse girebilirler. Halat iğne deliğinden geçerse girebilirler. Yani buradaki cemel kelimesi deve manası olduğu gibi kalın halat. Böyle gemilerdeki gemileri sahile bağlayan büyük halatlar gibi bir halat anlamında olduğu için farklı mealler verilebiliyor. Dolayısıyla halat da iğne deliğinden geçmez. Mümkün değil. Küçük bir iğne deliğinden halatı geçiremezsin. Deve zaten geçmez. Bu ne demek? İmkansız olduğunu göstermektir. Araf suresi 40. ayet-i kerimede geçiyor. Bu deve iğne deliğinden geçmedikçe. Herhangi bir amel sahibinin cehenneme girme ihtimalinin sütün çıktığı memeye geri dönmesiyle ölçülmesi hiç şüphesiz o ameli işleyenlere tam bir güven verir. O konuda en büyük teşviki oluşturur. Peygamber Efendimiz işte böyle bir ameli Allah korkusuyla gözyaşı dökmek olarak tespit ve ilan etmiştir. Demek ki Allah korkusuyla gözyaşı dökmek böylesine önemli bir amel. Resul-i Ekrem Efendimiz buna bağlı olarak Allah yolunda cihad edenlerin çıkardığı toz ile cehennem dumanının bir araya gelmeyeceğini de müjdelemiştir. Benzer ikinci bir madde. Hadisimizin Nesai'deki rivayetlerinde cihat tozu ile cehennem dumanının bir Müslümanın burun deliklerinde, karın boşluğunda veya yüzünde asla bir araya gelmeyeceği ifade buyurulmaktadır. Bütün bunlardan maksat Allah yolunda savaşa iştirak edenlerin cehenneme girmeyeceklerini kesin bir şekilde açıklamaktır. Dolayısıyla Allah yolunda cihad eden ile Allah korkusundan gözyaşı döken kimselerin müşterek özelliği cehennemden uzak olmaktır. Şehit ve gazi diyoruz ya şehit ya gazi. Allah yolunda cihada çıkan kimse ikisinden birisi olur. Ya şehit olur ya gazi olur. İkisi de cehenneme girmez. Bilhassa Nesai'deki rivayetlerin devamında aşırı cimrilik ile imanın bir kişinin kalbinde birleşmeyeceğine de dikkat çekilmektedir. Cimrilik de iman bir arada olmaz. Nitekim Allah Teala kim nefsinin cimriliğinden korunmuş ise işte o tür insanlar kurtulmuşlardır buyurmaktadır. وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ İki ayet-i kerimede geçer bu. Birisi Haşr suresi 9. ayet-i kerimede. Nefsinin cimriliğinden korunmak. Demek ki nefsin bir cimriliği var ya, insana çok zarar veriyor. Bu zarardan korunmak, o cimriliği yenmek. Hadisten öğrendiklerimiz, Allah korkusundan dolayı ağlamak cehennemden uzak kalmayı sağlar. İki, Allah korkusu ağlamak, Allah yolunda cihad etmek gibi yüksek değerde bir ameldir. 3. Cihat tozu ve cehennem dumanı bir Müslümanın şahsında asla bir araya gelmez. Evet kıymetli dinleyenler, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.